Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, sen yaptığın her şeyi mükemmel yaparsın. Tüm varlıkların sahibi sensin. Her varlığın bütün ihtiyaçlarını sen karşılarsın. Hesap gününün sahibi de sensin. Yaşadığımız sürece bütün bunların şuurunu kavramış olarak, bütün bunları iyi anlamış olarak yaşamayı, sana tam teslim olan kulların olarak da hayatımızı tamamlamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bugün Allah nasip ederse yeni bir şekil vermeye karar verdik derslerimize. Cumartesi dersleri daha çok ilmi ağırlıklı. Daha önce biliyorsunuz salı derslerinde sadece ben ders yapardım. Arkadaşlarımız yardımcı olurdu. Dostlarımızın haklı şikayetleri üzerine tekrar eski şekle dönmeye karar verdik. Şimdi tefsir dersi yapmış olacağız burada. Yani bir ilmi müzakere değil, tefsir dersi yapmış olacağız Allah nasip ederse. Derslerimiz bundan sonra 102.6 Fıtrat Radyo'dan da canlı olarak yayınlanıyor. İstanbul ve çevresinde oturanlar o radyodan dinleyebilirler. Şimdi biz bugün En'am suresinin başından tekrar başlayacağız. Bu En'am kelimesinin anlamı bu surenin içerisinde anlatılıyor. Koyun, keçi, sığır, deve. Bunların erkeği ve dişisi. Bunlara en'am deniyor. İşte kurban da bu hayvanlardan kesiliyor. İnsanların en çok ihtiyaç duyduğu hayvanlar bunlar. Bu sure birkaç ayeti dışında Mekke'de inmiş bir suredir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bununla ilgili birçok rivayetler var. Kurtubi tefsirinde geçen rivayeti sadece söyleyeyim. Diyor ki, bu sure indiği zaman o kadar çok melekle beraber indi ki sanki büyük bir ordu, melekler dalgalanıyor. Doğudan batıya kadar her tarafı melek kapsadı. Onlar dalgalanıyor ama yerde bir hareket yok. Çünkü melekler diğer askerler gibi değil ki, yani yere ayaklarını vursunlar da şey yapsın. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim ayetleri inerken melekler eşliğinde iner. Allah-u Teala bunu Cin suresinde bize anlatmıştır. Cin suresi ver onu bana. Kur'an-ı Kerim'in 72. suresi. Bu surenin son ayetlerinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. ...26. ayetini okuyorum. Alimul gayb. Bütün gaybları bilen Allah'tır. Gayb demek var ama bizim görebileceğimiz durumda değil. Mesela şu anda benim ayaklarımda nasıl bir ayakkabı olduğunu siz bilmiyorsunuz. Ben biliyorum. Bana göre gayip değil ama size göre gayip. İşte göklerde, yerde olan hiçbir şey, olan şey, var olan şey Allah'a gayip değildir. Çünkü yaratan O'dur. Yaşatan da O'dur. Bütün gaybı Allah bilir. فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدَا Kendi gaybına, gaybını hiç kimseye açmaz. Şimdi kendi gaybı var. Gayb ikiye ayrılır. Birisi göreceli olan gayiptir. Az önce söyledim size. İşte benim ayaklarımdaki ayakkabı size göre gayiptir ama bana göre değildir. Ama Allah için görecelilik söz konusu değil. Allah için, Allah her şeyi biliyor. Her şey, bütün gaybılar yani var olup da göklerde ve yerde nerede olursa olsun hepsini bilen Allah-u Teala'dır. Bu gaybların bir kısmını insanlara bildirmiştir. İşte biz bazı şeyleri biliyoruz. Mesela işte sizin kalbinizde ne olduğunu ben bilmem ama siz bilirsiniz. Bir de kendisine ait olan gaybılar vardır. Kendine ait olan gaybı kimseye açmaz diyor. İlla men irtada min rasul, ancak razı olduğu bir elçi hariç. Peki elçi Muhammed Aleyhisselam'a diyelim şu En'am suresinin indirilmesi meselesini düşünün. Diyor ki fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada. O zaman o nebinin önünden ve arkalarından gözcüler diker. Niye? Çünkü Allah-u Teala iblise doğru yolda oturma ruhsatı vermiştir. İblis için yapılabilecek en güzel şey indirilen ayetin içerisine bir takım şüpheler katabilmektir. Ondan dolayı Allah-u Teala bütün nebilerine vahiy indirirken çevresinde büyük bir koruma çemberi oluşturmuştur. İşte tefsirlerde geçen En'am suresi inerken o kadar çok melek geldi ki doğuları ve batıları tamamen şey yaptı. Tam bir ordu, bir melek ordusu gibi her tarafı doldurdu, dalgalanıyordu şeklindeki ifade bunun Resulullah'ın ağzından bize bildirilmesidir. Yani onun o ifadesi Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetlere uyuyor. Bu ayetlerde sayı yok. Ama demek ki her nebiye, Allah'ın her Resulüne ayetler inerken, tabi biliyorsunuz her nebiye Allah vahiy indirmiştir, kitap indirmiştir. Onlar indirilen kitabı tebliğ etmek zorunda oldukları için hepsi Resul'dür. İşte onlara indirirken çevrede koruma çemberi şey yapıyor melekler. Niye? Liyaleme, o Resul bilsin ki, bakın bu az önce o rivayet edilen sadece Resulullah o melekleri görüyor, diğerleri görmüyor. Sadece o görüyor. Niye? Çünkü onun ihtiyacı var. Neyi bilsin? En gad eblegu risalati rabbim. Gelen melekler Rablerinin mesajlarını, ayetlerini getirmişler. Bu konuda bir şüphesi olmasın. Araya bir şeytan vesvesesi karıştı mı karışmadı mı diye bir şüphe oluşmaz. Peki ve ahata bima ledeyhim, o mesela melek ordusuyla geliyor. Tabi onların başında Cebrail Aleyhisselam var. Hep birlikte getiriyorlar. Onların getirdiklerini tamamen kavrasın. Yani çünkü araya bir takım şüpheler şunlar bunlar girmediği zaman çok rahat bir şekilde kavrar. Ve ahsa kulle şeyin adede, ve her şeyi tek tek hafızasına yerleştirir. Emin olsun ki bu gelen Allah'ın ayetidir. Çünkü o melek ordusu. Mesela az önce anlattık. Büyük bir melek ordusuyla geldi. Muhammed Aleyhisselam daha önce böyle bir şey hiç görmüş değildi ki. Onu gördüyse Sadece o gördü, başkası görmedi. Bu da ona ne yapmış olur? Kesin bir kanaat vermiş olur. Bu gelenler melek ve bunlar bana Allah'ın ayetlerini getirdi. Tamamen objektif, duygusal değil, dikkat ediyor. Dikkat edin. İşte şeyde işte Cin suresinde Allahü Teala 26-28 bu ayetlerde şeyi vahyi nasıl indirdiğini bize ayrıntılı bir şekilde açıklıyor. Evet, şimdi evet. Şimdi En'am suresine başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman yalnız Allah'ta olan bir özelliktir. İyiliği sonsuz diye biz tercüme ediyoruz. Çünkü Allahü Teala'nın yaptığı iyiliklerde bir sınırı yok. Rahim kelimesi Allah için de kullanılabiliyor, insan için de kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Rahim, yani merhametli anlamına, iyilik sever anlamına. Tabii ki Allah'ın merhameti, iyiliği insanlarınki gibi değildir. Onun için iyiliği bol, ikramı iyiliği sonsuz, ikramı bol diye mana veriyoruz. O bol kelimesi insan için de kullanılır biliyorsunuz. Şey yaparsanız mesela 9. surenin son ayetlerini açarsanız, 9. sure biliyorsunuz şeydir, Tevbe suresidir. Bakın burada Muhammed Aleyhisselam anlatılırken diyor ki Allah, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ. Evet, size kendi içinizden bir elçi geldi. O sağlam yapılı, güçlü bir yapıya sahip. عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. Sizi sıkıntıya sokan her şey ona aleyhine olur. Yani o rahatsız olur sizin sıkıntıya girmenizden dolayı. Harisun aleykum, size çok düşkün. Harisun aleykum, size çok düşkündür. Bil mu'minine müminlere karşı da raufun, ince kalpli, şefkatlidir. Rahimun, bak dikkat edin, bak rahimun. Kimin özelliği? Muhammed Aleyhisselam'ın. O bir insan değil mi? Ama Rahman kelimesi Allah'tan başkası için kullanılmaz. Rahim kelimesi burada Muhammed Aleyhisselam için kullanılmış. Yani insanlara iyiliği ikram bol olan bir kişidir. Ama iyiliği sonsuz olamaz. Herkesin yapacağı iyiliğin bir sınırı vardır. Yani Rahman iyiliği sonsuz, Rahim ikramı bol. Biz bu şekilde mana veriyoruz ki Türkçe açısından kolay anlaşılsın. Bir de bu rahim kelimesi Kur'an-ı Kerim'de insanlar için de kullanılan, hadi bu Muhammed Aleyhisselam tabii ki bir insan. Hiç şüphesiz. Beşer olarak bizden hiçbir farkı yok. Sadece Allahü Teala onu nebi olarak seçmiştir ama siz 48. surenin son ayetini, yani Fetih suresinin son ayetini de açın. Orada diğer müminler için de aynı kelimenin kullanıldığını göreceğiz. Rahim kelimesinin çoğulu ruhemadır. Fetih suresinin son ayetinde işte Muhammedun Resulullah, Muhammed Allah'ın elçisidir. Vellezine ma'ahu, onunla birlikte olanlar, eşiddâ velil küffâr, kafirlere karşı çok dik duruşlu, eğilmez, sağlam, birbirleriyle tam dayanışma içerisinde. Ruhama o beynehum, rahim kelimesinin çoğulu ruhama. Kendi aralarında birbirlerine merhametli, bol ikramda bulunan kişiler. Şimdi işte Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman demek ki rahim kelimesi insan içinde kullanılıyor, Allah içinde kullanılıyor. Mesela Allah'ın alim sıfatı vardır. Allah bilir. İnsan içinde kullanılır değil mi? Allah görür, insan içinde kullanılır. Ama tabii ki Allah'ın Allah'a ait olan görme, Allah'a ait olan merhamet, Allah'a ait olan şeylerle insan kıyaslanmaz. Ama kullanılır. (Gülüyor) İşte iyiliği sonsuz ikram bol Allah'ın adıyla başlarım. Elhamdülillah. Elhamdü hamd. Hamd, şimdi övgü falan diye tercüme edilir. O değil, yanlış. Bakın şimdi, üç tane kelime kullanılır bunun için Arapçada. Birisine medih denir. Medih, bizim Türkçe'de övgü dediğimiz şeydir. Şimdi bu, bak maşallah, görüntüsü gayet iyi, zeka yerinde, zeka fışkırıyor. Peki o zekanın yerinde olması o kişinin tercih mi? Allah yapmış. Ama onda olması bir övgü sebebi değil mi? İşte boy boş yerinde, gayet güzel. Tamam, güzel. Mesela Allah-u Teala insanları en güzel kıvamda yarattığını söylüyor. Tin suresinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi اَحْسَنِ takvim. İnsanları en güzel kıvamda yarattık. O en güzel kıvama sahip olmak övülmeyi gerektiren bir husustur. Ama o bizden kaynaklanmıyor. O Allah tarafından verilmiş. Dolayısıyla medih kendi yaptığımız şeyden değil. Peki bir de şey var. Hamd var. Hamd kendi yaptığınız şeyden dolayıdır. Mesela bir kimse o zekasını iyi yere kullanıyorsa maşallah adam yanlış iş yapmıyor, hafızası gayet iyi ama yanlış şeylerle uğraşmıyor, hep doğru şeyler. İşte o hamd'tır. Yaptığı şeyi güzel yapma manasını. İşte elhamd ifadesi de bütün hamdler. Yani yaptığı her şeyi güzel yapıyor. Biz ne kadar güçlü olursak olalım her şeyi güzel yapmamız mümkün değil. Bir şeyi güzel yapar öbürünü beceremezsiniz. Değil mi? Ama Allah için böyle bir şey söz konusu olmadığından elhamdu deniyor. Yaptığı her şeyi güzel yapmak, bunu Türkçe açısından daha iyi ifade etmek istersek mükemmel yapmak lillahi Allah'a mahsustur. Bunu sadece Allah yapar. Bir de şükür vardır. İyiliği size yaparsa mesela şimdi bu su çok güzel, çok iyi bir su ama getirir o suyu bana verirse iç diye içerim. Teşekkür ederim ya. İşte bu da şükürdür. İyilik bana yapıldığı zaman bunun karşılığında iyiliğin kıymetini bildiğimi ifade etmek için lafla da teşekkür ederim. Bir de yeri gelir, şimdi o bana verdi, ben de yarın ona vereyim derim. O da fiilen teşekkür olur. İşte şükür. Onun için Allah-u Teala'nın bize yaptığı sonsuz iyiliklere karşı görevimizi yerine getirmek ne olur? Teşekkür olur. Yani şükür olur. Hem sözlü yerine getireceğiz, hem fiili yerine getireceğiz. Elhamdülillah ellezî halakas semâvâti vel ard. Gökleri ve yeri yaratan. Şimdi yer. İşte burası benim diye. Mesela şimdi şu anda bulunduğumuz yer için hep düşünürüm, böyle ayağımı bastığım yer için acaba kaç kişi şimdiye kadar birbirini burası için öldürdü? Kaç kişi burası için hava attı, benim şu falan yerde şöyle bir binam var, şöyle bir şey. Ne, kime kaldı buralar? Bizim bu kadar sevdiğimiz şey yaratan Allah. Bizi de yaratan o. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ard. Gökleri ve yeri yaratan. Peki yeryüzüne kime sorarsan sor, gökleri ve yeri kim yarattı diye ne der karşılığında? Allah der. Başkasının yaratması zaten mümkün ve mükemmel bir yaratır. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّرِ Karanlıkları ve aydınlığı da o oluşturmuştur. Şimdi burada aydınlık içerisindeyiz. Bu şeyin, elektriğin bu aydınlığı bize vermesinin kurallarını koyan Allah'tır. İnsanlar onu keşfetmiş ve şimdi kullanıyoruz. Mesela şeye bakın, uzaya bakın, zifiri karanlıktır. Ama Allah-u Teala dünyanın üzerine bir gündüz tabakası yerleştirerek o gökyüzünden gelen güneş ışınlarının ışığa dönüşmesini, yıldızlardan gelen ışınların ışığa dönüşmesini ve bizim üzerimizde bir güzel bir görünüm oluşmasını Cenab-ı Hak takdir etmiş ve oluşuyor. Biz de ondan yararlanıyoruz. Karanlıklar karanlığı da o oluşturuyor. Karanlık da bizim dinlememize de sebep oluyor. ثُمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Ama sonra bütün bunları görmek istemeyenler, ya seni kim yarattı Allah? Peki yediğini, içtiğini, aldığın nefesi, çevreni, her şeyi yaratan kim Allah? Niye sen Allah'a karşı kafa kaldırıyorsun, kendini bir şey zannediyorsun, birisini bir şey zannediyorsun? İşte Allah'ın bu kadar yaptığı nimetleri görmezlikten gelenler, başka şeyleri Allah'la denk tutmaya başlarlar. Allah öyle diyorsa ben de böyle diyorum. Mesela bunu ilk önce yapan kimdi? İblis değil mi? Allah diyor ki Adem'e secde et, diyor ki yok ben ona secde etmem. Sen kimsin? İşte bütün şeyler, yani biraz düşündüğünüz zaman bütün insanlar Allah'a kul olması gerektiğini kesin anlar. Ama olmadığı zaman, olmak istemediği zaman da Cenab-ı Hakk'ın o nimetlerinin birçoğunu görmek istemez, düşünmek istemez. Hep böyle es geçer. وَالَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ Sizi çamurdan yaratandır Allah. Peki çamurdan yaratan, ilk çamurdan yaratan kim? Adem Aleyhisselam. Peki biz de çamurdan mıyız? Evet. Niye hayır diyorsun? Eğer yağmur yağmasa, toprak ıslanmasa, bizim hayatımızın devamı mümkün mü? Yaşayamadığın zaman o vücutta sperm oluşması mümkün mü? Vücutta yumurta oluşması mümkün mü? Bunlar nereden? Çamurdan. Toprakla su birleşmezse hayat olmaz. Şimdi onun için bunu gösteren ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Çok açık. Bakın şimdi alayım o şeyi. Yok şey, Müminun Suresi. Tamam. Evet, bu arada bu arkadaşlarımızı size tanıtmadım. Feyzullah Hoca Afganistan'dandır. Burada doktora yapıyor ve şeyin bizim Farsça sitemizin editörüdür. Adaşım Abdülaziz Beştoğrak da inşallah şimdi Çince siteyi ele alacak Allah nasip ederse. Ama Japoncası da çok iyi. Tabii bir siteyi siteye bütün zamanını harcasa bile şey yapmak mümkün değil ama büyük bir ekiple inşallah bunu. Çince sitemiz var ama yeteri kadar geliştirilmiş değil. İnşallah bundan sonra onu geliştirici kendisi Doğu Türkistanlıdır. Şimdi bakın şuraya dikkat edin. Müminun Suresi bu 12. ayet. Şeyle biraz küçük de. Yani o rakamlar küçük de biraz görmekte sıkıntı çekiyorum. Tamam gördüm şimdi. Müminun Suresi Kur'an-ı Kerim 23. Suresi 12. ayet. Diyor ki Allahü Teala burada وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ İnsanı çamurdan süzülen bir özden yarattık. Bakın şimdi bütün yiyeceklerimiz çamurdan değil mi? Yani suyla toprak birleşmezse ne ekmeğimiz olur, ne meyvemiz olur, ne sebzemiz olur, ne şu, hiçbir şey olmaz. Et de olmaz. Çünkü hayvanlar onunla beslenir değil mi? Yani bizi ayakta tutacak hiçbir şey olmaz. Peki o çamurdan ikinci bir şey bu eti olsun, sütü olsun, ne bileyim yiyecekler hep oradan oluşuyor. Oradan da vücut değdiğiniz zaman bir öz vücudun içerisinde kadının yumurtasını, erkeğin spermini oluşturuyor. Ondan sonra diyor ki o öz ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً o özü döllenmiş yumurta haline getirdik. Nerede? Fi kararin mekin. Onun kalabileceği bir yerde. O tüplerin içerisinde, yani rahme giden tüplerin içerisinde döllenmiş yumurtaya çevirdik diyor. Bakın şöyle dikkat edin. Gerçekten bu, tabii konumuz bu değil. Onu ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler, insan ve varlıklar alemi diye sitemizde bir yazı var. Orada onu bulabilirsiniz. O kadar ayrıntılı bilgi veriliyor ki Kur'an-ı Kerim'de. Ben bir doktorlarla yaptığım toplantıda bunu anlatmıştım da şaşırıp kalmışlardı. Yani Diyanet'in düzenlediği bir toplantıydı Ankara'da. Doktorlar da gelmişti. Şimdi diyor ki Allahü Teala ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً sonra o döllenmiş yumurtayı rahim cidarına yapışacak şekilde, ona embriyo diyorlar şeyler. Oraya rahimin duvarına yapışıyor, cidarına yapışıyor. O şekle getirdik. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً onu da öyle bir şey ki muhallakaten ve gayri muhallaka diyor. Evet, mudgaten, ha bu ayette değilmiş, başka yerde. Onu öyle bir görüntü olur ki sanki ısırılmış bir et parçası, o diş yerleri aslında omurga yerleridir. Ama içerisine gelen çocuk belli belirsiz bir yapısı oluşur. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا o belli belirsiz gibi, o diş izleri gibi olan kısımlarda, oralarda işte omurga kısımlarında o bölgeleri, onları kemiklere çevirdik. Yani o önce et parçası gibi gözüken şeyleri kemiğe çevirdik. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا kemiklere et giydirdik. ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اَخَرَ kemiklere et giydirilmiş olması şeydir. Yani vücudun tüm organlarının oluşmasıdır. Artık insanın bütün organları oluşur. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ خَلْقًا اَخَرَ ondan sonra onu yeni bir yapıya çeviririz. Yani ruh üflenir ve insan olur. İnsanla hayvanı ayıran şey ruhun, o zamana kadar canlı değil mi bu? İşte üflenen ruh şu bilgisayara yüklenen işletim sistemi gibidir. Evet, şimdi buradan onun için okuduk bu ayetleri. Demek ki tıynden, çamurdan yaratılan sadece Adem Aleyhisselam değilmiş. Hepimiz, bütün canlılar. Çünkü onlar bizim gıdamızı, bizim bütün maddelerimizi oluşturuyor. Allah göstermesin, bir yağmur yağmasa ne olur? Açlık başlar değil mi insanlar? Yani çok kötü bir duruma gelirler. ثُمَّ قَضَى ecelen. Sonra Allahü Teala bir ecel belirlemiştir. Bak, kada ecelen. Allah bir ecel, bir yaşama süresi belirlemiştir. Peki, belirledi. Ne kadar olacak bu? Şimdi diyor ki Allahü Teala, evet. Bakın bir süre tanıyor. Bu süre, bu yaşama süresini melekler de biliyorlar. Bu bir başka ayette halakahu ve kadderahu, yarattı ve ölçülerini belirledi. Yani bu vücudun diyelim son kullanma tarihi. Bu vücut kaç sene dayanır? Şu kadar. Allah onu belirler. Ve ecelun musemmen indehu, bir de kendi katında bir eceli müsemma vardır. Ne demek? Yani Allahü Teala'nın adını koyduğu bir süre vardır. Onu sadece Allah bilir. Yani bir kişi kaç sene yaşayacak, onu sadece Allah bilir. Başka kimse bilmez. Ama vücudun dayanıklılık süresini doktorlar da bilirler. Şimdi tabii maalesef bu tefsirlerde bu bilgiler yok. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de var. Şimdi ben o ayrıntıya girmeyeceğim. Yoksa şey kalır. Bizim sitemizde ecelle ilgili yazı var. Ecelle ilgili bir kitapçık var. Orada bütün ayrıntıları bulursunuz. Kısaca şey yapayım. Saffat suresinde Allahü Teala Yunus Aleyhisselam'la ilgili olarak şey yapıyor. 139-149. ayetler Saffat. 37. sure. Şimdi oraya şey yaparsınız. Orada olayı şöyle anlatalım. Yunus Aleyhisselam bulunduğu görev yerinden Cenab-ı Hak'tan izin almadan ayrılıyor. Çünkü hiç kimse kendisine inanmamış. O kadar uğraşmış. Sonra bir gemiye biniyor. ki Yunus Aleyhisselam yaşadığı bölge Mezopotamya bölgesidir. İşte Musul'da onun kabri vardır. Musul'a gittiğiniz zaman şehrin girişinde görürsünüz. Şimdi büyük bir ihtimalle şey olabilir yani Atlas Okyanusu aşağıdaki ne Hint Okyanusu olabilir ya da başka bir şey olur. Yani, o da o Körfez olabilir, bilmiyoruz tabii. O zaman o gemi küçük bir gemi, o da binince yük fazla olduğu için kura çekip birisini aşağı atacaklar. Yunus Aleyhisselam tabi Cenab-ı Hak'tan izinsiz şey yaptığı için hemen hatasını anlıyor. Allah'a tevbe ediyor. O sıra o atılıyor. Atıldığı zaman onu bir balık yutuyor. Demek ki büyük bir balık olacak bu işte şeyler. Balina türü bir balık ki o balığın karnında bir insanı bir hafta barındıracak kadar oksijen olduğu söyleniyor. Sonra o tevbekar olduğu için Allah-u Teala şey yapıyor, onun tevbesini kabul ediyor ve balık onu dışarıya atıyor. Onun için bu ayette وَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ O ayet kaçıncı ayet? 143-144. Ayetlermiş. Eğer o müsebbihlerden, yani eğer Allah'a yönelmeseydi, tevbe edip hatasını kabul etmeseydi, yani Yunus Aleyhisselam tevbe etmeseydi, لَلَبِثَ ف۪ي بَطْنِهِ اِلَى اَوْمِ يُبْعَثُونَ Evet. Yeniden dirilecekleri güne kadar o balığın karnında kalacaktı. فَنَبَذْنَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ Tabi o tevbe edince Allah-u Teala onu balığın karnından çıkmasını lütfediyor, çıkıyor. Orada onun üzerine kabakgillerden bir şey otlar oluşuyor. O çevre, kenardaki otların altında kalıyor. Belli bir süre kendisine geliyor. Ondan sonra tekrar şeye gidiyor. Kendi kavmine gidiyor. Onun ayrılmasından dolayı da kavmi de düşünüyor biz yanlış yaptık falan diye. O gidene kadar onlar da tevbekar oluyorlar. O da Yunus suresinde 98. ayet olacak. 10. sure. Evet, bak şimdi burada diyor ki Yunus suresinde فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اَمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيمَانُ Keşke bir yerleşim yeri inansaydı da imanı kendisine fayda verseydi. Yani mesela şeyin Firavun'un bulunduğu yer inanmadı, Nuh Aleyhisselam bulunduğu yer inanmadı ve bunun cezasını gördüler. اِلَّا kavme Yunus kavmi hariç. Bunlar tevbekar oldular. Lemma amenu keşefna anhum azabel khizyi fil hayati dünya. Hepsi inanınca bu dünya hayatında onları rezil rüsva edecek azabı kendilerinden giderdik. İşte bakın hem Yunus Aleyhisselam'a ne yaptı Allahü Teala? Ömrünü verdi hem şey. Şimdi bu ecel-i müsemma dediğimiz şey o ecelle ilgili yazıda diğer ayetlerde göreceksiniz. Aşağıya iner ama yukarı çıkmaz. Yani bir kişinin en üst eceli diyelim ki 60 sene ise 60 sene bir saniye olmaz. Ama onu 50 seneye, 40 seneye, 30 seneye falan daha da aşağılara indirebilir. Tevbekar oldukça, doğru davrandıkça tekrar 60 seneye kadar çıkabilir. İşte Yunus Aleyhisselam'ın durumunda olduğu gibi. Onun için bir eceli kada diye Allah-u Teala'nın ifade ettiği şey var. Belirlediği bir ecel var. O vücudun son dayanma süresidir. Bakarsınız adamın hiçbir şeyi yok, ölmüş. Eceli gelmiş. Hasta olması gerekmez ki. Bazen de hastadır, yıllarca ölmez. Evet. Evet. Sümme entüm temterun. Bakın sizi çamurdan yaratan Allah. Yani hangi insana sorarsanız sorun. Su ile toprak birleşmese hayat olur mu? Ne derler? Olur diyen çıkar mı? Mümkün değil yani. Bunu birleştiren Allah, suya o özelliği veren Allah, toprağa veren Allah, senin vücudunu ona göre yaratan Allah, gökleri yaratan, yeri yaratan, senin her şeyini ona borçlusun. Tutmuş Allah'a kafa tutuyor. Allah'a karşı akıllılık taslıyor. Sümme entüm temterun. Sonra siz tutmuş tartışıyorsunuz. acaba böyle miydi, şöyle miydi? Kendi kafanıza göre bir takım şeyler yapıyorsunuz. Allah'a teslim olacaksın. Allah'ın koyduğu kurallar konusunda tartışmanın bir manası yok, ona teslim olmak gerekir. Şimdi bakın, buraya kadar anlatılanlar her insanın düşünebileceği şeylerdir. Yani bir nebi gelmese de, değil mi? Her insan bunu çok rahat bir şekilde düşünür. Ve vallahu fissemavat ve fil ard. O Allah göklerde ve yerde. Yani göklerde de ilah Allah'tır, yerde de ilah Allah'tır. Bak 43. surenin 84. ayetini şey yaparsak, orada aynı şey ifade ediliyor. Göklerde de Allah'ın sözü geçer, yerde de. Bütün emir ve irade O'nundur. Her şeyi yaratan O'dur. Ve huvallahu fissemâvâti ve fil ard. Ya'lemu sirrakum ve cahrakum. İçinizde olan Allah bilir. Aşağı vurduğunuzda bilir. Allah'tan bir şey saklayamazsınız ki. E o zaman ona karşı niye yanlış iş yapıyorsunuz? Zaten her insan içinde olan Allah'ın bildiğini bilir. Hisseder her insan bunu. Kendi içinde hisseder. Onun için içinden Cenab-ı Hakk'a yalvarır. İçinden Allah'tan bir şeyler ister. Herkes bilir bunu yani. Onun için bir nebinin tebliğine gerek yok. Ve ya'lemu ma teksibun. Ne kazandığınızı da bilir. İyilik mi yaptınız, kötülük mü yaptınız, ne yaptınız onu da bilir. Ve ma te'tihim min ayetin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin. Ama Allah'ın ayetlerinden herhangi bir ayet onlara geldiği zaman bakarsınız ki böyle şey yapıyor. Mesela birisine bir ayet okursunuz. Şimdi bunu çok yaşarsınız. Okuduğunuz ayetten bakarsınız ki kafayı çekmiş gidiyor. Ya da bıyık altından gülüyor. Evet evet. Böyle. Böyle bakarsınız yani. Bunu hep görmüyor musunuz? Sık sık. Ama onun doğru olduğunu çok iyi bilir. Ama hesabına gelmez. Fakat kezzebu bil hakki. Bütünüyle gerçek olan, gerçek olduğundan da kendisinin de şüphesi olmayan şey karşısında yalan söyler. Anlar ama yalan söyler. Hesabına gelmez. Zaten imtihan için ya bu dünya. İmtihanı kaybedecek. Yalan söylüyor. Kendini bir şey zannediyor. Ama biz de yani. Evet. لَمَّا جَاءَهُمْ Onlara geldiği zaman gerçek karşısında yalan söylerdi. İşte iblisin yalan söylemesi gibi yani. Sanki Allah Adem'e secde etme dememiş de hanginiz daha hayırlısınız, Allah Adem'e secde et dememiş de hanginiz daha hayırlısınız diye sormuş gibi cevap veriyor. فَسَوْفَ يَأْتِهِمْ اَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْسِيُونَ Onların böyle hafife aldığı, önemsemedikleri şeyin haberleri yakında onlara gelecektir. Şimdi dikkat edin. Mesela işte siz gidersiniz, insanlara ayetler anlatırsınız, şey yaparsınız. Dalga geçerler, yüzünüze bakmazlar. Gelme kardeşim, tamam istemiyor. Tamam tamam anlaşıldı, tamam sen kendi işine git falan derler. Bir süre bakarsınız onlar iyi konumdadırlar. Ama bu sizin için de bir imtihandır. Ya tamam öyle ama kardeşim bu hayatta yaşamamız lazım. Bizim de çoluk çocuk var işte işi var. Ya Allah'a güveneceksin başkasına değil. Ya tamam ama tamam aması yok Allah'a güveneceksin. Ha bir müddet sonra bakarsınız ki onların hepsi patır patır patır patır dökülüyor. O dalga geçtiği kişiler hem dünyalarını kurtarmışlar hem ahiretlerini. Mesela Resulullah'ı o hale sokan insanlar ne oldular? Bakın 10 sene sonra Resulullah Mekke'ye elini kolunu sallayarak girdi. Böyle bir şey hayal etmek mümkün mü? Medine'nin hakimi oldu. Vefat ettiği zaman Türkiye'nin 4 kat büyüklüğünde bir yerin hakimi. Arkasından gelen, yetiştirdiği sahabe daha şeyden Afrika'nın en batısından efendim işte Abdülaziz Beştoğrağ'ın geldiği Doğu Türkistan'a kadar değil mi? Müslümanlar yayıldı. Bak öyle bir yayıldılar ki hala oralarda bak işte oradan Müslüman olarak gelmiş burada hizmet ediyor. Hadi bakalım kim başarılı oldu? Hani dalga geçiyordunuz? İşte Allah'ın rızasına odaklanırsanız, başarıyı yalnız Allah'tan isterseniz, yalnız Allah için hayatınızı sürdürürseniz, Cenab-ı Hak sizi çok mutlu bir şekilde yaşatır, çok güçlü bir şekilde yaşatır. Hem dünyanız mamur olur hem ahiretiniz. Tabii ki sıkıntılardan geçeceksiniz. Tabii ki bir sürü şeyler olacak. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de yaşamasına müsaade ettiler mi? Yaşayamaz hale geldi. E peki Medine'ye geldiğinde ne oldu? Medine'nin hakimi oldu. Hiç akla hayale gelecek şey midir? Elem yarav. Ya bunlar hiç görmedi. Bir düşünün bakalım. Kemehlekne min gablihim min karnin. Kendinden önce nice şey nesiller yok ettik. Mesela şu İstanbul'u bir düşünün. Şöyle bir gidin. Şu Bizans'tan kalan surlara bakın. Halici dolaşın. Ne bileyim gidin işte Topkapı şuralar buralar. Osmanlı saraylarına bakın. Şuraya. Nerede bu adamlar? Mekkennevun fil art. Yani bu topraklarda onlara bir mekan verdik. Bir imkan verdik ki malem nümekkin lekum. Size vermediğimiz imkanları verdik onlara. Verseniz sema aleyhim midrara. Gökten bol miktarda yağmur yağacak şekilde şeyleri, bulutları gönderdik diyor. Çünkü yağmur yağmazsa hayat olmaz. Ve ceannel enhâre tecri min tahtihim. Alt taraflarından ırmaklar akıyor. O kadar geniş imkanlar var. Fe ehleknehum bidunubihim. Ama bu insanları günahları karşılığında etkisizleştirdik. Etkileri kalmadı. Günah işliyorlar. Allah'ın emirlerini tutmuyorlar. Şimdi bakarsanız adamın eline bir imkan geçti mi ilk yapacağı şey günahtır. Hadi bakalım hayır hasenat tamam. Ah benim elime geçecek de göreceksiniz. Eline para geçtiği günden itibaren dünyanın en cimri adamı olur. Öyle değil mi? Ondan sonra eğlencenin yoluna bakar, şuna bakar, buna bakar, kendisini bir şey zanneder falan. O zaman da Cenab-ı Hak bu günahlarına karşılık onu ne yapar? Dünyalığı da elinden alır, ahirette ne olacak? Biz kaç tane yaşayacağız şu dünyada? Yaşadığımız süre içerisinde eğer Cenab-ı Hakk'a tam kul olursak zaten dışımız ne olursa olsun içimiz mutlulukla dolar. Dışımızda tabii ki bir takım şeyler olacak çünkü imtihandan geçiyoruz. Kazandın mı dünyada senin ahirette. Allah cümlemizin kazananlardan eylesin. Ve enşe'na min ba'dihim karnen aharin. Yani onlar gitti arkasından başka topluluklar getirdik. Mesela bu topraklarda asırlarca yaşamış olan Bizanslar ne oldu? Hepsi gitti. Yerine Osmanlı geldi. Şimdi Osmanlı da gitti. Yerine yani şu anda artık Osmanlı yok yani işte. Başkaları geldi. İşte şimdi henüz yeni İslam'ın tekrar gelme umutları yeşerdi Allah'a şükür. İnşallah İslam yeniden bu topraklara tam hakim olur. İnsanlar hayalcilikten böyle dini kendi keyiflerini uydurmaktan vazgeçer, dine uymaya yönelirler inşallah. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاسٍ. Yani şimdi bak bu kadar şeyler var. Yani bakıyorsunuz biraz düşündüğünüz zaman her şey Allah'ın. Ya ben bazen gerçekten böyle öldükten sonraki durumu akşam yatarken aklıma getirdiğim zaman uykum kaçıyor, kalkıp dolaşıyorum. Allah Allah. Ya öldükten sonra Cenab-ı Hakk'a yanlış şeyler yapmışsın. Geri dönme imkanı yok. Özür dileme imkanı yok. Yaptığın yanlışları gayet iyi biliyorsun. Kimseye bir laf söyleme mümkün değil. Bu ne kadar kötü bir durumdur ya Rabbi ya. Aklımızı başımıza toplamamız lazım. Her şey Allah'ın zaten. Bizim kendimize ait neyimiz var ki? Bizim bu Rusça sitenin yöneticisi Rasim Hoca bir gün geldi, gözünden rahatsız olmuş. Ya diyor gözümün olduğunu daha yeni anladım diyor. Hiç farkında değildim diyor. Ya diyor iki tane gözümden görüyorum. Şimdi gözümün biri görmediği zaman aa vay be benim iki tane gözüm varmış. Hiç fark. Yani nimet eldeyken insan pek kıymetini bilmiyor. Kaybolduğu zaman da istediğin kadar bil ne olacak? İş işten geçmiş oluyor. Diyor ki Allahü Teala yani bütün bu şeylere rağmen Cenab-ı Hakk'a boyun eğmeyen insanlar velev nezzelne aleyke kitaben fi kırtasin ya Muhammed sana gökten böyle bir kitap indirsek kağıtlar üzerine yazılı yukarıdan indiğinde bu insanlar görseler gökten iniyor bir kitap. Aa, bu ne muhteşem bir şey. Tabi diyecekler ama hesaplarına gelmediği zaman başka tarafa çekmek zorunda kalacaklar. Felemesu beydihim elleriyle de tutsalar. Evet. Lekalellezine kafaru o kafirler doğruları görmemekte direnenler görmek istemiyor. Görmek istemiyor. Bilmediğinden değil ki görmek istemiyor. Ne diyecekler? İn hadi illa sihri. Ya bu büyü. Gerçek değil. Mutlaka topu taca atacaklar. Apaçık bir büyü ya falan diyecekler. Ve kâlû lev lâ unzile aleyhi melek. Bir de şöyle diyorlar. Ya şimdi tamam. Buna bakın Muhammed Aleyhisselam'a ayetler gelirken melekler topluluğuyla geliyor ama onu insanlar görmüyorlar. Sadece kendisi görüyor. Cebrail Aleyhisselam'la kendisi muhatap oluyor. Kendisi emin oluyor ki bu gelen Allah'ın ayetidir. Ama şimdi bunlar diyorlar ki ya keşke üzerine bir melek indirilseydi. Peki yani baksaydık yanda bir melek dolaşsın. Madem Allah'ın Resulü. Ve le enzelnâ meleken biz melek indirsek le kudiyel emr iş bitirilir. Sümme la yundarun sonra bunlara artık şey yapılmaz. Göz açtırılmaz. Çünkü Allahü Teala melekleri hiçbir zaman boş şeyler için indirmez yani. Evet. Mesela Hicr suresi 8. ayet. Hicr suresi 15. sure. Bir bak bakalım. Mesela şeye İbrahim Aleyhisselam'ın bulunduğu yere melekler gelmişti. Bir insan kılığında gelmişlerdi değil mi? Yani bir misafir zannetti. Onlara yemek vermek istedi. Et pişirdi falan. Sonra melek olduğunu anlayınca korktu. Çünkü melekler boşuna inmezler. Ne dediler? Biz Lut kavmi için geldik dediler değil mi? Evet. Hicr suresi 8. ayet. Burada diyor ki Allahü Teala inna yok. Mâ nunezzilül melâikete illâ bil hak. Melekleri tamamen kararlaştırılmış bir gerçek olay için indiririz. Ve mâ kânu izen mundarîn melekler indirildiği zaman kimseye göz açtırılmaz. Mesela melekler şeye Lut kavmine geldiği zaman Lut kavmine artık süre tanındı mı? Şimdi Allah'ın koyduğu kural bu. Melek insin diyor. Peki indiği zaman ne olacak? Ama melek inse bile velev ceallahu meleken peki bu nebiyi biz melek haline getirseydik. Yani insan yerine bir melek Resul olarak gelseydi. Lece'annâhu recülen. Onu da bir erkek yapardık. Çünkü hani kadınların nezaketi bu baskılar karşısında şey değildir. Uygun değildir. Erkekler her türlü hakarete dayanabilirler ama kadınlar dayanamaz. Lece'annâhu recülen. Elbette onu bir erkek yapardık. Ve lelevesne aleyhim mâ yelbisun. Yine şu anda düştükleri o şüphelere tekrar bunları düşürürdük. Yani çünkü niyetleri doğru değil. Yani Allah o kadar şey hazırlamış, şey yapmış. Siz gene hala şey yapıyorsunuz. Yani doğrular görmek istemiyorsunuz. Melek de olsa sizin için hiç önemli değil. وَلَقَدْ اُسْتُسْيَ بِرُسُلِمْ مِنْ قَبْلِكِ Bakın diyor Allah-u Teala. Bunu çok iyi dinleyin. Bakın Resul neydi? Allah'ın kitabını, Allah'ın ayetlerini kendinden hiçbir şey katmadan insanlara ulaştırandı. Muhammed Aleyhisselam vefat etti. Onun için şeyde Uhud Savaşı'nda onun öldürüldüğüne dair, şehit olduğuna dair haberler yayıldı. Ali İmran 144'ü bir aç bakalım. Öldürüldüğüne dair haberler yayıldı. Allah-u Teala orada ne dedi? وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed sadece bir Rasuldür. Allah'ın ayetlerini size tebliğ eder. Önemli olan bu kitaptır. Kitap gelmiş. Muhammed olsa ne olur, olmasa ne olur? 144 değil mi?
Evet.
Tamam, yok okuyacağım şimdi. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ Ondan önce de çok Rasuller geldi. Hani nerede Musa? Nerede İsa Aleyhisselam? Efe imma tevgütilen galabtum ala akabikum. Ölse ya öldürülse gerisin geri mi döneceksin? İşte kitap burada. O zaman bu kitap, Resul bu kitaptır artık. Zaten Arap dilinde ilk anlamı getirilen şeydir. İkinci anlamı tebliğ eden kişidir. Şimdi bu kitap var. Resul elimizde var. O zaman biz bu kitapla insanlara gittiğimiz zaman bizi hafife alıyorlar değil mi? Resulullah zamanında olanı anlattık. Şimdi şu andaki duruma bakalım. Senden önce nice rasullerle dalga geçilmiştir. Mesela ayette kezzebet kavmi Nuh'in bir rusul diyor. Nuh kavmi rasulleri yalanladı. Daha birçok şeylerle ilgili. Nuh Aleyhisselam bir tane. O rasuller kim? Ona indirilen kitabı tebliğ eden kişilerdir. Peki şimdi siz bugün Allah'ın kitabını insanlara anlatıyorsunuz. Hiçbir şey katmadan. Allah ne demişse onu olduğu gibi anlatıyorsunuz. Siz hafife alınıyorsunuz. Heh. Tamam. Ya boş ver. Bunlarla fazla ilgilenme. Ya. Diyor ki Allah فَحَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ Onları hafife alanları kuşattı. Ne? مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ hafife aldıkları şey. Yani bu defa kendileri hafife değerleri kaybolmuştur. Onların değerleri ne oldu? Yükseldi. Onun için Cenab-ı Hakk'a tam kulluk edelim. İnşallah Allah-u Teala değerimizi yükseltir. Şimdi kısa bir özet yapayım ve dersi bitireyim. Bak gördünüz Allah gökleri ve yeri yaratmış. Aydınlığı ve karanlığı yaratmış. Bizi yaratmış. İşte çamurdan yaratmış. Öleceğiz, yeniden yaratacak ve hesap soracak. Herkes bunu bilir. Yani şunu unutmayın, doğruları herkes bilir. Peki bilir de niye yapmaz? Hesabına gelmez. Doğru yapıp da kendisini yanlıştan koruyanlara müttaki denir. Kendini koruyan kişi denir. Ama yanlışlar, doğru yanlış umuruna değil, ben menfaatime bakar derseniz o zaman da yoldan çıkmış olursunuz. Yoldan çıkan herkes yaptığının yanlış olduğunu bilir. Ama kendi kendini kandırmaya çalışır. Onun için çok dikkatli olalım. Her şeyimizi Allah'a borçluyuz. Her şey Allah'ındır. Gökler de Allah'ın, yer de Allah'ın, yağmur da, çamur da, her şey. Yediğimiz yiyecek, nefes aldığımız nefes, içtiğimiz su, her şey Allah'ındır. E o zaman her şey Allah'ınsa, ona karşı elbette bir borcumuz var değil mi? Ona karşı teşekkür etmemiz lazım. Yani sadece bir teşekkür. Ya teşekkür ederim, şükür ya Rabbi. Öyle olur mu? Vazifeni yapacaksın. Vazifeni yapacaksın. Evet, inşallah bunun şuuruna varırız. Ve dünyamızda yani bunu yaptığımız takdirde elbette ki sıkıntılardan geçeceğiz. Resulullah'ın geçtiği gibi, Musa Aleyhisselam'ın geçtiği gibi mutlaka sıkıntılardan geçeceğiz. Ama dünyada da ahirette de netice bizim olacak. Ölsek de fark etmez. Öldüğümüz zaman zaten ahiret. Yani hiç önemli değil ki yani ölüm nasıl olsa öleceğiz. Yani bugün değilse yarın. Hiç önemli. Önemli olan ahirette nasıl karşılanacağımızdır. Cenab-ı Hak oraya düzgün bir şekilde giden kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.